Herkese merhaba, ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber aslında 2013 yılından beri tanıyor olduğumuz LG G2'yi dünden bugüne tekrar ele alıp günümüzde dahi alınabilir bir telefon olup olmadığını tartışacağız.
G2 Koreli üretici LG'nin Optimus G serisinden sonra daha lansmanındaki senden öğreniyorum sloganıyla piyasadaki kararlılığını en ciddi biçimde ortaya koyan, çıktığı dönemde donanımına kıyasla agresif fiyatlandırmasıyla ülkemiz ve dünyada hayli ilgi gören bir model oldu. Öyle ki çıtanın G2 ile hal yukarı taşınması serinin bir sonraki üyesi G3 hakkında kullanıcılarda büyük bir beklenti oluşturdu. Ancak beklentilerin büyük bir kısmı karşılansa da G2 kullanıcısı için G3'e terfi etmeye yeterli değildi açıkçası. Qualcomm'un son bir seneye kadar istikrarlı ilerleyişini başlatan Snapdragon 800'ü G2 ile ilk defa global ölçekli bir telefonda görmüştük. Full HD'ye geçiş sürecinde amiral gemisi telefonların isteneni verememesi, uygulamaların darboğaz yaşaması derken bu yonga setine olan talep ciddi şekilde artmıştı. G2'nin başarısının en büyük sebeplerinden biri de buydu aslında. Kutusundan Android'in Jelly Bean sürümüyle çıkan G2 aynı zamanda güncelleme konusunda LG'nin Türkiye'deki kötü ününü kıran bir telefon oldu. Anlatımına kıyasla geçti olsa Türkiye'de de KitKat güncellemesi alan telefon, sonrasında çıkan telefonlardan General Mobile Elite ile Türkiye pazarında kısa bir süre aynı sularda yüzdü diyebiliriz. Ancak sonrasında G2'nin aldığı Android D güncellemesi ve 32 GB'lık sürümün 1000-1150 aralığına gerilemesi Türk kullanıcısı tarafında elitist saf dışı bıraktı diye düşünüyorum. Günümüze değin ufak bir özetten sonra şimdi ürünümüzün kutusunu açıp incelemeye başlayalım. Çoğu üreticiden görmeye alışık olduğumuz geri dönüşümlü beyaz bir kutuyla geliyor LG G2. Kutunun içerisinden ilk etapta telefonu kendisi çıkıyor. Ardından 1.2 metrelik USB kablosu ve 1.8 amperlik hızlı şarj aleti çıkıyor. Telefonu sıfırdan %100'e şarj etmek ise yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor. Ki hızlı şarjıyla öne çıkan Galaxy S6'nın sadece 20 dakika gerisinde. 2013 yılının Eylül ayında çıkmış bir telefon için gayet iyi. Diğer bir içerik ise Quad Beats 2. Metal housingleriyle görünüm güçlü tutulan kulaklık tatminkar. Bas tonları yeterli, fazlası değil ancak vokal ve midlerde başarılı, berrak bir ses sunuyor. Çoğunlukla bas ağırlıklı parçalar dinleyen biri değilseniz muhtemelen başka bir kulaklık alma ihtiyacı duymayacaksınız. Quad Beats 2 kablosu üzerinde ses ayarı ve çağrı yanıtlama kontrolcüsünü barındırıyor. Çağrı yanıtlama butonu ayrıca tek tık ile çağrı yanıtlayıp müzik durdurabiliyor. Çift tık ile bir sonraki müziğe, üç tık ile de bir önceki müziğe geçiş sağlıyor. Kontrolcü üzerinde aynı zamanda kaliteli bir mikrofona yer verilmiş. Kutu ve içeriğinden sonra telefona geçme vakti. G2'yi tasarımsal açıdan değerlendirecek olursak eğer en baştan şıktırdığını söylemekte fayda var. Bu ilk izlenimi oluşturan en büyük faktör aslında %76.1'lik ekran kasa oranında yatıyor. Çerçeveleri mümkün olduğunca ince tutulduğu telefonda LG logosu alt kısımda konumlandırılmış. Gri renkli avize dışında dikkat dağıtacak herhangi bir öğeye yer verilmemiş. G2'nin ön yüzünü G3 ve G4 ile karşılaştırdığımızda şahsen bazı açılardan geriye gidiş olduğu kanısındayım. G2'de ince çerçevelere alışmıştık ancak G3'te ekran kasa oranı %75.3'e, G4'te ise bu oran %72.5 seviyesine gerilemiş. Çerçeveler kalınlaşmış. Özellikle de G4'te alt ve üste bırakılan boşluklar anlam veremediğim şekilde artmış. Kısacası G2 serinin ilk üyesi olmasına rağmen ekran kasa oranı anlamında serisinde liderliği sürdürüyor. Telefonun arka yüzüne geldiğimizde ise karbon fiber görünümünde plastiği görüyoruz. Kapalı alanlarda pek belli olmasa da güneş ve yoğun ışık altında doku kendini belli ediyor. Özellikle de siyah renkli G2 için geçerli olduğunu söyleyebilirim. Görünüm anlamında gayet hoş. Verdiği hissiyata gelecek olursak eğer cihazın tümünde plastik malzemenin hakim olduğunu belirtmekte fayda var. Zira metal gibi görünen parlak şeritler sizi aldatmasın. Aslında plastikten imal edilmişler. İşin güzel yanı ise plastik olmalarına rağmen uzun süre kullanımda dahi soyulmuyorlar. Tutuş deneyimi anlamında da premium bir his vermiyor belki ama elde tutması kolay. Fit yapısı ve karbon fiber görünümlü kasasıyla üzmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. LG'nin gayet başarılı ve alışması kolay inovasyonu akıllı butonlara değinmeden geçmek olmaz. Normalde telefonun sağ ve solunda bulunan butonlar akıllı buton adı alarak kameranın altına konumlandırılmışlar. Ekran çerçevelerinin ince tutulabilmesinin destekçilerinden biri de bu aslına bakarsanız. Kenarlarda görebileceğiniz tek şey ise sim kart yuvası oluyor. İşaret parmağıyla kolayca ulaşılan bu butonlar üzerinden farklı kombinasyonlarla öz çekim yapabilir, ekran görüntüsü alabilir, en önemlisi de gri butonla ekranı kapatabilirsiniz. Gri butonun arama esnasında kenarlarından beyaz ışık yaydığını belirtelim. Bu ufak ama hoş bulduğum detayı G3 ve G4'te aramadım değil. Şimdi LG G2 donanım tarafında seneler sonra tekrar inceleyelim. 4 adet 2.26 GHz'e kadar çıkabilen Create 400 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 800 Yonga setine yine Qualcomm'un çıkış sloganı olarak Full HD'yi desteklediği önemli vurgulanan Adreno 330 grafik birimi eşlik ediyor. Aynı Yonga setini kullanan diğer telefonlardan işlemci tarafında 100 MHz hızlı çalıştığını da belirtelim. Bu da günlük kullanımda artısı görülmese de sentetik performans testi yazılımlarında ufak farklarla öne çıkmasını sağlıyor. Arayüz, uygulama, internet ve oyun performansı açısından hala günümüzün güçlü rekabetçilerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira özellikle de özelleştirilmiş arayüzünde sunduğu performans, G2'nin çıktığı dönemde kullanıcıların Full HD adaptasyon sürecinde kullandıkları amiral gemisi telefonlardan hissedilir derecede daha iyi. Günümüz amiral gemileri ve gelen güncellemelerle beraber arayüz ve internette surf performansını G serisinin en yeni üyesi G4 ile karşılaştırdığımızda dahi aşağı kalmadığını görmek mümkün. Bu Yonga setinin tek eksiğin ise thermal throttling, yani ısıya bağlı hız düşüşü. Günlük kullanım senaryoları, internette surf gibi kullanımlarda herhangi bir performans kaybı yaşamayan telefonun sadece ılıdığını hissediyorsunuz. Ama oyun gibi yüksek donanım ihtiyacı duyan uygulamalarda hayli ısınıyor. Yonga seti de kendini korumak adına çekirdek hızlarını düşürüyor. Performansa etkisi ise oyunlarda kare atlaması şeklinde yansıyor. Kare atlamalarının Real Racing 3 gibi ağır grafikli oyunlarda yüksek ekran ışığıyla beraber oyun maratonunun 15. dakikalarına doğru görmek mümkün. Küçük çaplı oyunlarda ise kare atlamasını rastlamak güç. Qualcomm'un belki de sonunu getirecek bu sıkıntı günümüzde Snapdragon 810 ile seviye atlamış halde devam etmekte. G2'deki ise bunun ayak sesleriydi. G2 çekirdek hızlarını düşürse dahi telefonun en yüksek ısılara ulaştığı, hem şarj edip hem de oyun oynandığı durumlarda ısı yüzünden ekranını sarartan kullanıcılar mevcut. Ama eski bir G2 kullanıcısı olarak 2 sene boyunca sıkı bir mobil oyuncu olmasam da böyle bir problemle karşılaşmadım. 2 GB RAM ve 16-32 GB depolama kapasitesiyle gelen telefonun belki de en büyük eksisi SD kart yuvasının olmayışı. Telefonunu her yönüyle aktif olarak kullanan kullanıcılar için G2'nin 16 GB'lık versiyonu telefonun en büyük darboğazını oluşturuyor. Yüksek grafikli bir iki oyun, günlük uygulamalar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video, bir de sevdiğiniz şarkılarda oluşan bir çalma listesi derken kullanıcıya sunulan yaklaşık 11 GB'dan geriye bir şey kaldığı söylenemez. Bu yüzden fiyatları da hayli düşmüşken G2'nin 32 GB'lığı tek seçiminiz olmalı. 32 GB'lık versiyonda ise yaklaşık 25 GB kullanıcı kullanımına sunulmuş. LG'nin G2 ile yaptığı diğer bir atılım da ekran tarafında olmuştu. 5.2 inç boyutundaki True HD IPS ekranda Full HD çözünürlük sunan telefon 442 piksel yoğunluğuna sahip. Ekranı saran tümseksiz çerçeveleri ise hayli ince. Öyle ki siyah G2'nin ön yüzünün tamamen ekranda oluştuğu izlenimini veriyor. True HD IPS ekranın sunduğu renkler ise gayet doygun ve doğru. Telefonda anime izleyen, yazı ve çizgi roman okuyan biri olarak zevk aldığımı belirtmeliyim. Siyahlar ise AMOLED ekranlar kadar olmasa da başarılı. LG deneyimli bir panel üreticisi ve panel teknolojileri deneyimlerini elbette G2'ye de aktarmış. Aktardığı en önemli şey ise G-RAM teknolojisi. Ufak bir örnek vermek gerekirse 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekran saniyede 60 kare görüntü gösterebilir. Bunun için de Yonga seti sürekli çalışmak durumundadır. Özellikle de video gibi hareketli içeriklerde. G-RAM ise sabit görüntüleri özel bir bellekte tutan ve Yonga setinin aynı görüntü için efor sarf etmesinin önüne geçen bir teknoloji. LG'ye göre G-RAM ile %26'lara varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Ancak bu elbette kullanıcının telefonundan ne kadar süreyle sabit görüntü görüntülediği ile de yakından alakalı. Son olarak 5.2 inç boyutundaki ekrana rağmen ekran kasa oranının yüksek tutulmasının ekranın üst kısımlarına ulaşmayı kolaylaştırdığını ekleyelim. Kamera tarafına gelindiğinde ise çekim esnasındaki sarsıntıları X ve Y ekseninde hareket ederek dengeleyen optik imaj sabitlemeli, 1080p 60 kare saniye video çekim kabiliyetine sahip beyaz flaşlı 13 megapiksel çözünürlüğünde arka ve 1080p 30 kare saniye video çekim yapabilen 2.1 megapiksel çözünürlüğünde öz çekim kamerası bizleri karşılıyor. G2 dönemindeki ve günümüzdeki çoğu amiral gemisi telefonda olduğu gibi ışığın iyi olduğu ortamlarda arka ve ön kamerasıyla oldukça iyi sonuçlara imza atabiliyor. ancak ortam ışığındaki en ufak azalma dahi çekim kalitesini hayli etkileyebiliyor. Ses performansı G2 lansmanında önemli vurgulanan detaylardan biriydi. 24 bit 192 kHz Hi-Fi flak ve WAV desteğine sahip telefonun beraberinde gelen Quad Beats 2 ile gayet berrak bir ses almak mümkün. Orkestral müziklerde arka planda kalan enstrüman ve sesleri ayırt edebildiğimi belirtmeliyim. Vokallerde gayet iyi ancak tok seslerde istediğim kadar vurucu değil. En nihayetinde kutudan çıkabilecek genel anlamda başarılı bir kulaklık ama bas ağırlıklı parçalar dinleyen müzik tutkunları için elbette yeterli gelmeyecektir. Telefonun altında bulunan hoparlörde değinmek gerek, zira aşağıda iki hazne ile karşılaşıyoruz. Görünüm sizi aldatmasın, bunlardan sağdaki hoparlör, soldaki ise mikrofon. Hoparlör ses deneyimi olarak kulaklıkla benzer bir tablo çiziyor. Detaylar hissedilebiliyor, berrak bir ses var ama tok ve vurucu tonlar her ne kadar telefon hoparlörü de olsa en azından ben de varım diyebilmeliydi diye düşünüyorum. Telefonun üzerindeki mikrofon ise aslına bakarsanız iyi bir kayıt kalitesine sahip. Ancak telefonun üzerinde gelen ses kayıt uygulaması hiç beklemediğim kadar kötü. Gürültü engelleme varsayılan olarak açık konumda ve nedense gürültü olmayan ortamlardaki sesi dahi bozuyor. Bu yüzden Google Play'den kayıpsız ses kaydına izin veren ses kayıt uygulamalarını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde mikrofonun potansiyelinden yararlanabilirsiniz. Sesten bahsetmişken ahize sesinden de bahsedelim. G2 Jelly Bean sürümündeyken hayli yüksek bir ahize sesine sahipti. Öyle ki hemen yanınızdaki konuşmanızı duyabiliyordu. Ancak KitKat ile bu sorun düzeltildi. Ahize sesi ideal seviyeye getirildi. Ancak başından beri süre gelen bir sorun devam etmekte. O da telefonun şebeke çekim gücü. G2 şebeke çekim gücü rakiplerine kıyasla biraz zayıf bir telefon. Bu yüzden de özellikle de telefonun iyi çekmediği yerlerde ufak kopmalar, sesin boğuk gelmesi gibi problemler yaşanabiliyor. Peki bu telefona nasıl bir batarya güç veriyor? Batarya, telefonun arka kısmını mümkün olduğunca doldurmaya odaklı CO Plus teknolojisiyle geliştirilmiş. Bu teknolojiyi özetlemek gerekirse eğimlerde oluşabilecek tüm boşluğu doldurup batarya kapasitesini arttırmaya yönelik bir teknoloji. Çıkarılamayan, kablosuz şarj desteklemeyen bataryanın performansının ise dönemi ve günümüz amiral gemileri arasında bile hala sıralamanın üst kademelerini oynadığını söyleyebilirim. Kutusundan Jelly Bean ile çıktığı dönemde gün içerisinde hücresel veri açık olarak oyun haricindeki yoğun kullanım ile 6 saate yakın ekran süresi elde edilebiliyordu. Ancak KitKat ve sonrasında enerji verimliliği adına vaatlerini tutturamayan Lollipop ile bu süre bir miktar geriledi. Hücresel veri ve Wi-Fi kullanımı olmak üzere sosyal ortam takibi, mail takibi, yarım saat kadar görüşme ve yaklaşık 2 saat çevrim içi ve çevrim dışı Spotify ile 5 saat ekran süresinin G2 için şaşırtıcı olmadığını söyleyebilirim. Günü kurtarmak için gayet yeterli. 1000-1100 TL'ye hatta bazı kampanyalar ile 1000 TL altına G2 temin edilebiliyor. Peki bu fiyat aralığında başka hangi telefonlar var? Şimdi ufak karşılaştırmalar ve tablolarla beraber benzer fiyatta seçenek olabilecek telefonlara bakalım. 1100 TL civarındaki 16 GB'lık Zenfone 2. 1200 TL fiyatıyla HTC Desire 820. 1200 TL civarı fiyatıyla Sony Xperia C4. 1200 TL civarı fiyatıyla LG G4 Beat. 1100 TL fiyatıyla Sony Xperia M4 Aqua.
Özetlemek gerekirse eğer G2 32 GB'lık sürümünün 1000-1100 TL'ye alınabildiği şu sıralarda fiyat performans oranı yüksek, hem güçlü hem de güncel bir telefon. Umarız telefon Android M güncellemesini de alır ama almasa dahi şu anda bile oldukça seri ve stabil bir telefon. Bu videomuzda sizlerle beraber 2013 senesinde çıkışını yapmış olan G2'ye seneler sonra tekrardan bir göz atmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.